Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Salgın hala hayatımızda, aylar geçti ama bütün yakıcılığıyla ne yazık ki devam ediyor salgın ki her ne kadar günlük hayatlarımız normalleşse de o her gün yayınlanan Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tablo aslında durumun vehametini de bize gösteriyor. Her gün çok sayıda insanı kaybediyoruz. Dolayısıyla biz her hafta bu programı yapmaya ve salgını konuşmaya devam ediyoruz. Esin Şenol'la birlikteyiz bugün. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Esin Şenol. Her hafta olduğu gibi bu haftada bizleri salgının gidişatı konusunda bilgilendirecek. Ve son yaşadıklarımızı da önlemleri de yorumlayacağız birlikte. Belki ilerleyen dakikalarda umuyoruz Urartu Şeker de bizlere katılacak. Ama biz şimdilik bugünü konuşarak başlayalım. Hoş geldiniz Esin Şenol.
Hoş bulduk, merhaba, iyi akşamlar.
İyi akşamlar hocam. Tabloya bakarak başlıyoruz her yayına. Çünkü sayılar gerçekten hala çok yüksek seyretmeye devam ediyor. Belli bir bantta Türkiye takılıp kalmış gibi görünüyor. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Dünkü verilere bakıyorum şu anda, daha bugünküler açıklanmadı. 30 binin üzerinde bir vaka sayısı var yine günlük. Ve daha önemlisi 188 kişinin de hayatını kaybettiğini görüyoruz. Şimdi siz gidişatı nasıl yorumluyorsunuz? Biz burada takılıp kaldık ve kötü gidiyor gibi görünüyor bana. Siz ne diyorsunuz?
Önce şunu söyleyeyim, 30 binli sayılar gerçekten ne kadar sahayı yansıtıyor bilmiyoruz. Yani okullarda yapılması istenildiği kadar test yapılmıyor. Aşısız olduğu düşünülen insanların PCR gösterme zorunluluğu olduğunu düşünüyoruz ama belli ki o olmuyor. Yani 350-400 bandında bir testte dünyadaki bizim gibi ülkeler, bizim nüfusumuza sahip ülkeler, bizden daha iyi yaşlanmış ülkeler çok daha fazla test yapıyorlar. Bizim sayılarımıza benzer sayılar çıkarıyorlar. İlk 3-4 ülke arasındayız vaka sayısında. Amerika çok yüksekti geçen haftalar. Bu hafta bir miktar düşüş varmış gibi duruyor. Ölüm sayılarında da öyle. Çünkü Delta'nın infeksiyonuyla yakalanan, çok hızlı tur attığı için bir bağışıklık yatay eğrisi de izleniyor bir yandan dünyada. Ama biz ilk 3-4 ülke arasındayız sürekli vakada. Ölümlerde ise ilk 6 ülke arasındayız. Sizin de söylediğiniz gibi çok gerçekten çok fazla ölüm var. Yani 200 ile 300 arasında bir bantta ama salgın eğrisine baktığınız zaman her ne kadar sayılar sabit gibi görünüyorsa da hem test pozitiflik oranları hem salgın eğrisi tırmanmaya devam ediyor. Bu tırmanmada bizi ürküten tek şey var, sağlık sistemindeki tıkanma. Sağlık sistemi tıkanıyor mu? Onu söyleyeyim. Şimdi sağlık sisteminde açılan birimlerle acil servislerin yoğun bakımlara ve servislere, biz ona tıbbi olarak direne etmek deriz, yönlendirilmesi, yani acil servisin boşaltılması süreçlerinde zaman zaman tıkanıklıklar gerçekten yaşıyoruz. Pandeminin bu evresi sayılardan çok daha farklı bir noktaya büründü. Ben size bir hekim olarak bunu söyleyeyim. İki türlü tuhaf şey yaşıyoruz. Bir tanesi aşısız gencecik insanlar ya da işte aşısız 18 ile 50 yaş arasındaki insanların çok dramatik bir şekilde acil kapısından girdikleri andan itibaren solunum sıkıntılarıyla bir yoğun bakıma atılmaya çalışmaları. Yani bir önceki dalgadan en önemli farkı bu. Bunu söylemiştik. Delta akciğere çok iyi yapışabilen, ne yazık ki aşıyla ilgili sorunlu yaklaşımı olan insanlar da Delta'nın yüküne meydan okumuş ve çok fazla yükle karşılaşmış insanlar. Yani eşlikçi hastalıkları olmadan da çok ciddi seyirler var. Birincisi bu.
İkincisi, genç ölümleri de arttı mı buradan?
Evet.
Çünkü yani, biliyorsunuz hep yaşı ilerlemiş kişilerin daha vefat etme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorduk. Gençler bize bir şey olmaz diyorlardı ama şu an galiba tablo böyle değil.
18 ile 60 yaş arası daha çok ölümler. Ölümler 55 yaşın altında, öyle söyleyelim. Çünkü ilk fazında Delta'nın üzerinden aylar geçmiş olan aşılamalarının ve kırılgan olan bağışıklıkları yaşlılarda da servis ve yoğun bakım yatışları olduysa da aşılanmanın yoğun bakıma gidiş, yoğun bakıma gidildiyse de ölümü engelleme konusunda oldukça etkin olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla aşısız olmak en önemli ölüm nedenlerinden ya da yoğun bakıma yatış nedenlerinden bir tanesi. Bir diğer dramatik durum ise beni bir hekim olarak çok etkileyen ve pratiğimde çok böyle hafızaya farklı kaydedeceğim. Gerçekten aşısını yaptırmış ve her şeyi yaptırmış ve mesleki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken kırılgan bağışıklıklarıyla virüsle karşılaşmış. Yani aşısını olmamış bir kişi yüzünden virüsle karşılaşmış insanlar. Mesela çok genç bir hekim arkadaşımızı böyle yoğun bakıma almak zorunda kaldık. Çünkü çok kötü bir eşlikçi hastalığı vardı. Çok kötü demeyelim de bağışıklık sistemi açısını kırılgan hale getiren bir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Ve aynı zamanda mesleki pratiğini yapıyordu. Yani çok farklı bir noktaya evrildi pandeminin bu fazındaki hasta hikayeleri diyelim. Şimdi elimizi attığımız yerden de yani hiç belirti ve bulgusu yokken ameliyat öncesi yaptığımız taramalardan da pozitif çıkan vakalar var. Bu da şunu söylüyor, çok yoğun, etraf çok yoğun, delta ile çok yoğun ve aşılı kişiler arasında da hızla bir tur yapıyor. Çünkü virüsün tek derdi bulaşmak biliyorsunuz. Kapalı yerlerde bulaşmayı çok iyi başarıyor. Tek bir tane enfekte kişinin olması kapalı yerde maskesini takmamış insanlar arasında aşı bile olsa hızlıca yayılmasına neden oluyor. Dolayısıyla izlediğimiz evrenin daha yukarı tırmanacağını anlamakta çok güç olmuyor bütün bu söylediklerimden.
Havalar da daha çok soğuyor, artık açık havada görüşmeler de azalıyor. Daha çok evlere, daha kapalı mekanlara da girmeye başladık. O maskenin de ne kadar önemini kaybettiğini sokağa çıktığınızda ya da bir mekana girdiğinizde zaten görüyorsunuz. Kış korkutuyor. Bunu konuşacağız. Yoğun bakımlar ve ölümlerden bahsederken aşısızların ya da aşılıların oranına dair elimizde bir sayı var mı, biliyor muyuz bunu?
Aslında bunu artık yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü biz kesitsel bir resim çekebiliyoruz, fotoğraf çekebiliyoruz. Biz dediğim sahada olanlar, akademisyenler, dernekler, sivil toplum kuruluşları, TTB gibi. Bu anlık resim yanıltıcı olabiliyor. Çünkü payda konusunda erişimimiz yok bizim. Bu nedenle artık aşı etkinliği ve aşısızlarla aşılılar arasındaki karşılaştırmalar yapılırken çok ihtiyacımız olan bir şey var, payda. Yani o sırada hastane başvurusu yapan, PCR testi pozitif olan ve olmayanların aşılanmış ve aşılanmamış olanlara oranlarının bulunması çok önemli. Buna bizim erişimimiz olmadığı için artık bunu yapmaktan imtina ediyoruz. Dolayısıyla hani başlangıçta duydunuz, yoğun bakımda yatanların şu kadarı aşılı, şu kadarı çift doz aşılı. Bunlar yanıltıcı olabilir diye bu resmi de çekmekten vazgeçtik. Bizim ihtiyacımız olan aslında bakanlığın sayfasında bütün veri kırılımlarıyla, yani bugün hastanelerinde Türkiye'nin yatanlar arasında ne kadarı aşılı, ne kadarı aşısız, sonra o yaş grubunda ne kadar aşılı var, ne kadar aşısız varın karşılaştırmalarını yapmak. Bunun dışında zaten resmi daha iyi gösterecek bir yöntem olmadığı gibi yanıltıcı oluyor ve böyle her türlü lafınızı cımbızla çekmeye ve çarpıtmaya hazır olan ve aşı tereddütlü olanları böyle arkalarından kovalayan aşı karşıtlarının işine yarıyor. Yani ya net veri, düzgün veri ya da böyle anlık fotoğraf çekmek doğru değil. Onun için paylaşmıyoruz artık. Kendi aramızda da bunun kırılımlarına bakmıyoruz. Ama benim sahadan gözlemimi soruyorsanız 55 yaş altı nüfusta hastaneye yatan orta kritik vakalar olabiliyor aşılı olmasına rağmen. Eşlikçi hastalıkları olanlar bunlar. Yani işte demin söylediğim doktor arkadaşımız örneğinde olduğu gibi. Ama yoğun bakıma yatış ve ölüm konusunda aşılar çok önleyici ve etkili duruyor.
Bu PCR testlerinin pozitiflik oranından bahsetmiştiniz. Bir de ya aşı ya da PCR testi zorunluluğu birçok alanda getirilmesi, ama PCR testlerindeki sayının artmadığını söylüyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Evet. Geçen hafta bunu konuşmuştuk. Bunu biraz açar mısınız? Yani bu önlemin alınmadığını mı düşünüyorsunuz? Bir de test pozitiflik oranı da Türkiye'deki, yani çok yeterli sayıda test yapılmadığı yorumunu da düşünürsek ülkedeki duruma dair bir şey söylüyor mu?
Tabii test pozitiflik oranının %5'in üzerinde olması, her seferinde aynı cümleyle cevap vereceğim buna. Yeterince test yapmadığımızı, yaptığımız testlerde yeterince vaka bulmadığımızı söylüyor. Bu önemli mi? Tabii ki önemli. Şunu söylüyoruz, kapalı kalabalık yerlere de bulunmak zorunda kalan ve işleri ya da eğitimleri nedeniyle böyle yerlere maruz kalan insanların asemptomatikken, yani belirtisizken bir türlü ülkemize gelmeyen hızlı testler ve ev tipi testlerle testlenmesi ve böylece ayıklanması, belirti ve bulguları olanların da teste teşvik edilmesi. Belirti ve bulgular bütün nezlenin bulguları, gripin bulguları ve eski bildiğimiz tad alma, koku alma bozukluğu, işte ishali, bulantısı, kusması olan insanlar gibi bulgular. Onların da PCR'a yönlendirilmesi. Bir türlü bunu basamaklandıramadık aslında biz. Herkese PCR yapıyoruz. Herkese PCR yapamıyoruz. Bunun açılımı bu. Ne oluyor? Ayağıyla gelenlere yapıyoruz ya da zorunluluk nedeniyle işte uçuş öncesi, yolculuk öncesi, ameliyat öncesi gibi az sayıda semptomları olmayan vakaya da yapabiliyoruz. Yani resmin buzdağının üstünü gösteriyor diyebiliriz. Buzdağının üstünü göstermesi Delta gibi çok bulaşıcı bir etkenin böyle ayaklı kendine konaklar bulmuş olması anlamına geliyor. Ayaklı konaklar bizimle bir araya geliyor ve biz aşılı da olsak buna duyarlı olabiliyoruz tabii ki.
Neden hızlı testimiz yok?
Onunla ilgili fikrimi isterseniz, bunlar çok ucuz, evde yapılabilecek, böyle çok basit ve kolay testler. Aslında işi çok kolaylaştıracak testler. Ama farkındaysanız salgın başından beri dışarıya kapatılıyor, hep kapatılıyor. Kolay ve pratik uygulamalara, işte sivil toplum kuruluşlarına, bilim insanlarına, akademiye hep kapatılıyor. Yani salgın hep bir masa dolusu insan tarafından belirlenen bir çerçevenin içine sıkıştırılmaya çalışılıyor ve sıkışmıyor. Oradan size yansıyan cümlelerde sadece işte temkin, teselli, umut, bazen çok da yersiz bulabileceğiniz, tam böyle ölümler falan canınızı yakmışken gencecik bir meslektaşınızı aşılı olmasına rağmen sırf mesleği nedeniyle entübe bir şekilde acilde izlemişken tuhaf bir espriyle karşınıza çıkabiliyor salgın yönetimi, işte 4-3-2 örneğinde olduğu gibi.
Bu 4-3-2 örneğinden de biraz bahsedersiniz belki bize.
Evet. Gerçekten espri anlayışımızı toplum olarak kaybettik. Benimki hala duruyor neyse ki. Çözdüm yani ben onu. Zaten sonra açıklama da geldi arkasından. Her 4 kişiden 3 kişi 2 doz aşısına olmuş esprisi. Ben de şu espriyle cevap verdim. Aşılamada 23. sıradayız. Vakalarda 3 ya da 4. sıradayız. Ölümlerde de 6. sıradayız. 23,3,6 dedim. Yani eğer 4-3-2 ise ve 4-3-2 olmamıza rağmen bu kadar çok ölüm oluyorsa, bu o aşılar ile iyi bir aşılama yapamadığımız anlamına geliyor. Bundan da farklı bir anlamı yok. Salgın sağlık sistemini taşırmıyor. Şimdilik salgın sağlık sistemini taşırmıyor. Bunu %40-50 arasındaki aşılamaya borçluyuz. Ama buradan da taşabilir elbette ki. Vaka sayısı arttıkça ağır vaka, ölüm ve genç nüfus arasındaki hızlı turun tırmanması salgını hastanelerde de hastanenin alabileceği yükün dışına taşıracak. Zaten hastane sistemlerinin tıkanmasındaki kastımız sadece COVID bakmak değil. Benim normal işlevini yapamamam, hastaneye o gün almam gereken, almadığım için kaybettiğim, hastalanan ve ölen hastamı bakamamış olmam salgın sistemindeki tıkanma anlamına geliyor. Epeyce tıkandığımızı zaten hep söylüyoruz bu bakımdan.
Başta da söylediğim gibi günlük hayatlarımıza döndük, artık bir parça daha normalleştik ama acayip yakıcı bir şekilde yaşıyoruz salgını hala. Biz günlük hayatlarımıza devam ederken her gün çok sayıda evden cenazeler çıkmaya devam ediyor. Bu yakıcı halde yaşamamızın nedenini sormak istiyorum. Yani en önemli şeyin aşı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin de aşı yapma kapasitesinin çok yüksek olduğu en başlarda söylenmişti ve bizleri rahatlatmıştı. Günde 1 milyon aşılarla başlamıştı Türkiye bu serüvene. Şimdi neden aşıda da tıkandık, neden ilerleyemiyoruz, neden hala bunu bu şekilde yaşıyoruz?
Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bir ülkenin tek stratejisi aşı ise, tek stratejisi aşı olan Amerika örneğinde olduğu gibi tam gazda yapsa, masada stratejilere rağmen çok ciddi tıkanmalar olabiliyor. Amerika'da olanı hatırlayalım, %54'e kadar geldi ve 4 Temmuz bağımsızlık gününde maske, mesafe dahil bütün önlemlerin kaldırılabileceği düşünülürken Delta ile büyük bir fırtınaya yakalandı Amerika ve çok fazla ölüm ve vaka olmaya başladı. Delta ile ilgili Amerika'nın öngörüleri Ekim ayında 60 binleri falan bulur muyuz diye bir korkulu bir senaryoyken 100 binlere dayandı ve günde 2 binlerde ölüm olmaya başladı. Neredeyse bir kitle bağışıklığı eşiğine gelindiği için 40 binlere düştü bugünlerde. Okullarla ilgili, çocuklarla ilgili, çocuk yoğun bakımlarıyla ilgili de çok dramatik şeyler yaşanıyor. Benim demin anlattığım kişisel bu hikayelere, kişisel hüzünlü hikayelerin meslektaşlarımın pratiğine çokça yansıdığını ve paylaştığını görüyorsunuz. Yani gerçekten sizin dediğiniz gibi var olan bir çareye rağmen yakıcı. Şimdi oradaki örneği bırakıp Türkiye'ye dönecek olursak, Türkiye Haziran ayından itibaren çok ciddi bir aşı tedarik kapasitesine sahipti. Ocaktan beri de aşılarımız vardı. Haziran ayından itibaren 3 ay içinde yapabileceği aşılamayı Eylül sonu itibariyle yapamamış durumda. Yani aşılama kapasitesinin 1/4'ünü kullanmamış durumda Türkiye. Bunun çok nedeni var. Stratejiyle başlanmamış olması, ikircikli, tedirgin edici mesajlar, karmaşık mesajlar, bilimle oturulmamış olan masalar, bilimle alınmayan yollar, kamuyla paylaşılmayan açık veriler, salgının ciddiyetini paylaşmak yerine harita boyamaya çalışmalar, bunların hepsi ve tek aşıya dayandırarak yürüttüğümüz salgın yönetiminde okullarla ilgili, kapalı mekanlarla ilgili hazırlıkları olmadığı gibi büyük bir aşı tereddütlü grup var, %40-50 kadar. Bu aşı tereddütlü grup aşı karşıtı örgütlü grubun tahakkümüne girmeye daha yatkın. Çünkü onlar çok sesli, çok örgütlü ve çok aslında tolere ediliyorlar. Çok tolere edilmeleri bana şunu söyletiyor. Bir salgın yönetimi aşı karşıtlarına bu kadar müsamaha ediyorsa aşı karşıtlarıyla yan yana düşüyor demektir. Ve bu %40-50 eşiğini aşmamız bizim önümüzdeki günlerde oldukça zor görünüyor. Aşamadığımız takdirde baştan yaptığımız aşılamalarda da ciddi bir kan kaybına uğruyoruz. Çünkü o kişileri yeniden kırılgan ve duyarlı hale getiriyoruz. Bir türlü istediğimiz noktaya gelemiyoruz yani.
Aşılarla ilgili yapılan açıklamalardan bahsettiniz. Bir izleyicilerimize de hatırlatalım çünkü çok uzun zaman geçti aradan. İlk önce Türkiye'ye Çin menşeli Sinovac aşısı geldiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu aşıyı överek daha geleneksel aşıyı tercih ettiklerini söylemişti. Türkiye'nin bu yüzden BioNTech yerine Sinovac aşısını tercih ettiğini söylemişti. Fakat daha sonra Sinovac aşıları da mRNA aşıları yani Türkiye'ye geldi ve vurulmaya başlandı. Ama çok sayıda vatandaş da bu tırnak içinde yeni teknoloji olduğu için bu aşıya karşı da tereddütü çok yüksek olduğunu çevremizden gördük, sosyal medyada okuduk. Hala da ciddi bir aşı tereddütü devam ediyor. Tablo bize bunu gösteriyor. Buna dair de ciddi politikalara ihtiyacımız olduğu muhakkak. Siz bahsediyorsunuz kırılgan bağışıklık nedeniyle aşıya rağmen virüsten kötü etkilenen kişilerden. Bağışıklığımızı güçlü tutmak salgının ilk aylarında önemli gündem maddelerimizden biriydi. Bir parça bunu da unuttuk ama şimdi kış da geliyor. Ekim ayının ortasındayız. Bunun aralığı, ocağı, şubatı var ve bağışıklığımızın düşmesinden de korkuyoruz. Bir yandan hayatımıza da devam etmek istiyoruz. Siz kış ayları için ilk önereceğiniz ne olur bizlere?
Şimdi öncelikle bağışıklığın kırılgan olması bizim günlük yaşamlarımızda arada bir nezle grip olmamızdan çok farklı bir durum gerçekten. Bu kanser hastalarını, organ nakil alıcılarını, ileri yaş olanları yani 85'in üzerinde olanları kastediyoruz burada. Onlar aşıya iyi cevap veremeyecek olanlar ya da virüs yükü yüksek olursa aşı cevabı bertaraf edilebilecek olan kişiler. Ve Türkiye'de bu nüfus aslında hep masada olması gereken nüfus. Çünkü farkındaysanız aşıların etkinlik çalışmalarında da bu gruplar ele alınmadı. Bir ikinci grupta gebeler, çok hassaslar gerçekten. Özellikle Delta'da çok fazla gebe kaybı var. O konuda da kuvvetli ve ciddi ve iyi bir mesaj verilmedi. Tutarlı bir mesaj verilmedi. Merkez otorite tarafından verilmeliydi. Şimdi bir yandan da biz...
Kastınız hamileler aşı olabilir ve olsun.
Evet,
mi?
Evet. Bunu her gün neredeyse hiçbir sakıncası yok cümleleriyle vermek gerekiyordu. Çünkü terazinin kefelerine koyduğunuz zaman gebe de delta hem öldürücü, çok sayıda gebe kaybediyoruz. Hem de erken doğumlarla ve fötus dediğimiz anne karnındaki bebekteki olumsuz değişimlerle ilişkili olabilecek bir süreç. Bu mesajlar, hastalığın ciddiyeti ve kırılgan grupların Türkiye'deki sayısı, yani siz %100 etkili aşıda verseniz o aşıya cevap veremeyecek büyük gruplar var Türkiye'de. Bu paylaşılmadı ve bu masaya konulup stratejilerin içine katılmadı. Ya da bölgesel farklılıklar, yani aslında aşıyla, kola uygulanan aşıyla aşılama stratejisi arasındaki farkı ortaya koymuş oluyoruz. Ve dolayısıyla ortalıkta başka hiçbir yöntem ve önlem yokken, yani kapalı mekanlarında altyapı güçlendirilmeleri yokken aşının etkililiği de düşüyor. Yani bu şuna benziyor. Siz bir kurşun yağmuru altındasınız, bir çelik yeleğiniz var ama çelik yeleğiniz de artık delinmeye başlıyor gibi bir duruma düşüyor. O kadar yoğun bir kurşun yağmuru altındasınız ki, ya da yeleğin içinde kalmayan alanlarınızdan hedef olabiliyorsunuz diye tarif edebiliriz bu durumu. Dolayısıyla aşı etkisinin artabilirliğini tekrar Amerika'da mesela tekrar aşılaması yükselen ve delta etkisinde olan eyaletlerde aşılama etkisi yükselirken aşının etkisinin de yükseldiğini görüyorsunuz. Aşı dozlaması artarken. Dolayısıyla bütün bunlar artık toplum dinamikleri dediğimiz sürece intikal etmiş durumda ve biz bu dinamikleri bir türlü yakalayamıyoruz. Dünya virüsün iki adım gerisinde, bunu kabul ediyorum. Çünkü dünya bugün yapılmış olan aşı dozlarıyla dünya nüfusunun %40'ını aşılayabilecekken, dünya nüfusunun bir %25 kadar bölümü hiç neredeyse %4 aşıda kalmak durumunda kaldı. Ve bu yüzden pandemiyle ilgili öngörü modellerimizin bir türlü nasıl tutmuyorsa, Türkiye'de de durum bu. Çok doz yaptık ama bir yere varamadık ve başka da bir önlemimiz yok. Önümüzde de kış var. Kışın bağışıklık sistemini artırıcı öyle bir mucize iksir yok maalesef. İşte iyi uyumak, egzersizinizi yapabildiğiniz kadar yapmak, yani nasıl mümkün olacaksa bunca sıkıntı arasında stresle baş edebilmek, stressiz yaşamak diyemeyeceğim, stresle baş edebilmek, çünkü insanların çocukları okulda, o çocuklarla yaşlıların bir araya gelmemesi gerekiyor vesaire ve sosyal hayatı da tek katmana indirmemiz gerekiyor. Yani insanları aşıyla içeri almayan sinemalara, tiyatrolara, restoranlara girmemek gerekiyor doğrusunu isterseniz. Böyle bir kış geçireceğiz, yani açık havada vakit geçirebilme şansımız da çok yoğun değil.
En azından gideceğimiz yerlerde böyle bir kapıda bir filtre uygulaması var mı? Buna evet. Bak bir parça daha belki güvende olmamızı sağlayacak şeylerden biri olabilir ki konan bu kurallara rağmen çok fazla mekanda böyle bir uygulamanın olmadığını da ben şahsen İstanbul'da gözlemliyorum. Üstelik çok kalabalık, çok kişinin temaslı olduğu yerlerde de ne yazık ki bu yaşanıyor. Sizin dediğiniz bu PCR testlerindeki sayının yükselmemesi de belki buna dair başka bir göstergedir. Şunu da merak ediyorum. Bağışıklığımızı güçlü tutmak için iyi uykudan bahsettiniz. Bir parça iyi beslenme de önemlidir. Sanıyorum ki aklıma şunu da getiriyor. Biliyorum bu programın konusu değil ama bu enflasyona ve marketteki fiyatlara baktığımızda iyi beslenmek, vitamini almak, sağlığımızı hazır tutmak da çok mümkün görünmüyor bana.
Böyle tabii, gerçekten öyle. Eczanelerdeki vitamin fiyatları da yani akıl uçurtuyor, onu söyleyeyim size. Ne kadar işe yaradıklarını bilmediğimiz bir yana gerçekten çok yüksek fiyatlar. Yani kış gerçekten başka solunum yolu hastalıkları da devreye gireceği için benim bir hekim olarak en büyük korkum sağlık sistemini istediğimiz gibi yönetememek. Sağlık sisteminin içinde tekrar sürüklenmek. Benim kışla ilgili en büyük endişem bu. Sokaklarda sizin için hayat, iki doz aşısına olan, gerekli olup da işte 2+1 doz aşısına olanlar için dikkati büyük ölçüde sürdürmekle ilişkili artık. Dikkati büyük ölçüde sürdürmekteki kastımız şu: bir kere farklı yaş gruplarının bir araya gelişinde aşısız çocukların ve aşısız kişilerin virüs yayma konusunda çok potansiyel olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Yani evimizde kırılgan bağışıklık sistemi olan bir kanser hastası, bir kortikosteroid kullanan hasta var ise ya da bir yakınımız ileri yaş ise onunla işte okula giden çocuklarımızı çok bir araya getirmememiz gerekiyor. Ya da bir araya getirme koşullarını düzenlememiz gerekiyor. Mesela ben bir araya gelebilme koşulları için ev tipi hızlı testler ve ev tipi mobil filtreli havalandırma cihazlarının kullanılmasını öneriyorum. Gene de 10-15 kişiyi geçmeyen küçük topluluklar olmak gerektiğini düşünüyorum. Büyük kalabalıklara girmenin çok riskli olacağını söylüyorum.
Esin Şenol, hamilelerden bahsetmiştik. Şimdi aşılarla ilgili tereddüt edilen bir grup hamileler, bir grupta çocuklar. Çocukların aşılanabileceğini artık ortaya koydu veriler ama aynı iletişim probleminin çocuklarla ilgili de olduğunu düşünüyor musunuz? Ve Türkiye'de aşılama nasıl gidiyor çocuk konusunda?
Evet.
Çocuklarla ilgili yeterli mesaj verilebildi mi sizce bakanlık tarafından?
Önce çocuklarla ilgili süre giden bir takım doz çalışmaları var. Onunla ilgili bilimle bir masaya oturulup bir strateji belirlenmesi gerekiyor. Türkiye Delta hakimiyetinde 12 ile 18 yaş arası çocuklarla ilgili çok fazla veri koyan Amerika ve İsrail'in verilerine bakarak biz de 2 doz 4 hafta arayla diyoruz. Ama şimdi İngiltere bir çalışma sürdürüyor mesela, ikinci doz yarım doz olabilir gibi ya da ikinci doz gerekecek mi gerekmeyecek mi gibi. Yani Türkiye'de de ilgili akademisyenlerle oturulup bunu masada konuşmuş olmak gerekiyor. İnsanlar çünkü yabancı basını izliyorlar ve akılları bununla da karışıyor. Ya da bunu böyle söylüyorsak niye söylediğimizi anlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla evet, çok büyük karışıklıklar var. İnsanların başlık verilere erişim şansı da olduğu için kafaları da kolayca karışıyor. Buradaki düzgün mesajları Sağlık Bakanlığı'nın kendi sayfasına ve sitesine yerli yerince niye bu görüşü paylaştığında anlatarak koyması lazım. Düzgün olan bu olur tabii ki. Ama bugüne kadar hiç olmadığı için böyle bir şey beklemediğimi de söylemeliyim.
Bütün bu konuştuklarımıza baktığımızda bayağı sert bir kış bizi bekliyor diyebiliriz öyleyse sanırım. Korkutuyor mu sizi bu önümüzdeki aylar?
Ben bir sağlıkçı olarak sağlık sistemi dolandığı ve takılmalar yaşandığı zaman bakım gerektiren bir hastayı acilden servise ya da yoğun bakıma alamadığım zaman endişeleniyorum ve geriliyorum ve bu tıkanma eşiğine geldiğimizi anlıyorum şu günlerde. Ve doğrusunu isterseniz şu cümleyi sarf etmekten de çok yorulduk ve sıkıldık. Gücümüzün sonundayız. Bu şu demek, entelektüel bir kapasite gücünün sonunda olduğunu söylüyorsa hasta bakımıyla ilişkili süreçler ister istemez aksar. Entelektüel olarak sürdürülen işlerde gücümüzün sonundayız cümlesi çok ayrı alamet bir cümle değildir. Desteklenilmesi gereken bir durumdur. Fiziksel ve zihinsel olarak desteklenilmesi gereken bir durumdur. Dolayısıyla sıkıntılı günlerin beklediği endişem var. Evet, korkutuyor.
Bütün sağlık çalışanları da tahmin edemeyeceğimiz kadar yorgun ve bıkkın durumda ama ne yazık ki salgında durulacağı benzemiyoruz. Daha vaka sayıları da oldukça yüksek görünüyor. Ne yazık ki vefat sayıları da. Umuyoruz ki bundan sonra iyiye gider. Çok daha dikkatli artık olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlamış olduk sizle de konuşunca. Ki tabloya bakınca da her gün hatırlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle bu aşı tereddüdünü ve bu hızlı testleri konuşmaya ve çözümlerin ne olacağını masaya yatırmaya devam edeceğiz bu programda. Esin Şenol, çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun.
Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Basit ve kolay olanı yapsaydık çok daha iyi bir kışla karşılaşacaktık. Basit ve kolay olan maske ve aşılama ve işte koordine havalandırma sistemlerinin yürütülmesi. Aslında kaçırdığımız dönemeçler kaçırılmayacak dönemeçlerdi. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Ben çok artık salgın yönetimi adına hiçbir şey beklemiyorum. Bir gün gökyüzü dolaylarından bir şey olup biteceği güne kadar bireyler olarak kendi salgınımızı kendimiz yönetmeli. Riskin kümülatif olduğunu, her günün bir risk yönetimi olduğunu ve önceliklerimize göre o riski yönetmemiz gerektiğini unutmayalım.
Her gün bir risk yönetimiyle yaşamak da psikolojik açıdan da oldukça yorucu. Herkes için çok yorucu. Ki herkes yorulduğu için de belki bu önlemler biraz bireysel olarak da gevşemiş oldu ama umuyoruz ki bundan sonrası iyi olur diyelim. Esin Şenol, tekrar çok teşekkür ediyorum.
Teşekkürler.
Medyaskop'ta bu hafta koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızı tamamladık. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden, Ankara'dan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Esin Şenol'u ağırladık. Umuyoruz ki önümüzdeki haftalarda Müge Çelik, Urartu Şeker ve Çağhan Kazıl da bizlere katılacak ve biz her hafta salı günü saat 18'de bu yayınları yapmaya, doğru soruları doğru kişilere sormaya devam edeceğiz. Lütfen siz de Medyaskop'taki bağımsız gazeteciliğimize destek olun. Aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz YouTube'da ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyaskop'a destek olabilirsiniz. Ayrıca lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki çok daha fazla izleyiciye biz de bu yayınları ulaştırabilirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.